Ayrım 20.
Birey sosyal ortamlarda var olabilmek için anlamlı bulduğu bir takım amaçlara ve değerlere sahip olmak zorundadır. Hiçbir değere sahip olmamak kişileri varoluşsal boşluğa, nihilizme götürebilir. Varoluşsal boşluk veya nihilizm ise var olmakta bir sorun bulunduğu anlamına gelecektir. Ailede olsun, şirkette olsun ya da ülke çapında olsun, insanların biz bilincine ulaşabilmeleri için de yine bir takım ortak değerlerin paylaşılıyor olması gereklidir. İnsanlar ortaklaşa olarak anlamlı buldukları şeylere sahiplerse, ortak amaçları ve ortak, en azından benzer, değerleri varsa biz bilincine erişebilirler. Sosyolojide grup ve değerler için İsmail Doğan'ın Sosyoloji adlı eserine, biz bilinci konusunda Doğan Cüceloğlu'nun İçimizdeki Biz adlı kitabına başvurulabilir. Evlerde, iş yerlerinde veya sokaklarda her an bilinçli bir şekilde olmasa da insanlar zihinlerindeki çeşitli değerleri davranışlara dönüştürürler. Söz konusu değerlerin işlevlerini üç grupta toplayabiliriz. Değerler A, sosyal yaşamı düzenler, bireyler arasında bağlılığı arttırır. B, nerede nasıl davranılacağı konusunda ipuçları verir, benzerliği sağlar. C, diğer insanların davranışlarını tahmin etmemize yol açar. Evlerde, iş yerlerinde değerler. Değerler sosyal yaşamı düzenlemek gibi bir işleve sahiptir. Ancak farklı değerlere sahip kişiler veya kuşaklar arasında değerlerden kaynaklanan çatışmalar da ortaya çıkabilir. Ancak bu çatışmaları da barışmak, uzlaşmak gibi elde mevcut başka ortak değerler yardımıyla çözmek mümkündür. İşte bu yüzden evlerde, iş yerlerinde birlikte yaşayan insanların hangi değerleri merkez alacakları konusunda oturup konuşmaları, fikir birliğine varmaları gerekir. Evlerimizde, iş yerlerinde genelde adını açıkça koymadan bir takım değerler doğrultusunda davranışlar sergileriz. Örneğin, sofrada çocuğunuz tabağındaki köfteyi bitirip sizin köftenize bakmaya başladığında, siz de hemen tabağınızdaki köfteyi ona verirseniz, bu davranışınızın arkasında adını açıkça telaffuz etmeseniz de belirli bir değer vardır. Eğer eşiniz "şımartma şu çocuğu, hakkına razı olmayı öğrensin" derse, onun da davranışının arkasında bir başka değer vardır. Farklı değerlere sahip kişiler, evlerde veya iş yerlerinde sonu gelmeyen tartışmalara girişirler. Çocukların nasıl eğitilmesi gerektiği konusunda anne babalar, işlerin düzen içinde nasıl yürütülmesi gerektiği konusunda çalışanlar, kendilerini sık sık kavga ederken bulurlar. Bu kavgaların önemli bir kısmı, kişilerin farklı değerlere sahip olmalarından, ancak bu değerler üzerinde açıkça konuşmamalarından kaynaklanmaktadır. Gözlediğim kadarıyla pek çok evde veya iş yerinde birlikte yaşayan insanlar, kendilerine hangi değerlere sahip oldukları sorulduğunda aynı değerleri paylaştıklarını söylüyorlar: dürüstlük, bağlılık, çalışkanlık gibi. Ancak bu kişilere teker teker "ailenizi, şirketinizi ayakta tutan en az 10 tane değer yazın" dendiği zaman öyle değerler yazıyorlar ki bunların birkaçı ortak oluyor, çoğunluğu ise farklı. Genelde bir tartışma anında insanlar kendi değerlerini karşılarındaki kişilere kabul ettirmeye çalışırlar. Oysa evlerimizde veya iş yerlerimizde ortada bir kavga yokken sadece sahip olduğumuz değerleri gözden geçirmek üzere değerler toplantısı yaparsak çok yararlı olabilir. Bu toplantılarda bazı ortak değerler belirleyebiliriz ya da kişilerin bazı konularda farklı değerlere sahip oldukları anlaşılır ve birlikte yaşarken bu farklı değerlerin yaratacağı sıkıntıyı en aza indirme yolları araştırılır. Artık dünyada şirketler vizyonlarının, misyonlarının ne olduğunu tesadüfe bırakmıyorlar. Vizyon, misyon belirleme çalışmaları yapıyorlar. Aynı şey değerler için de yapılmalıdır. Aileler de daha kaliteli yaşayabilmek için aile toplantıları düzenleyerek ailelerinin vizyonlarını, misyonlarını, değerlerini belirleyebilirler. Ailece düzenlenecek bir değerler toplantısında ortada bir tartışma yokken, sakin bir ortamda aile üyelerine ait ortak olan ve olmayan değerler üzerinde konuşulabilir. geleneksel değerlerden yeni değerlere doğru. Değerler donup kalmayan dinamik şemaların ürünüdür. Anne sevgisi gibi pek fazla değişmeyen bazı evrensel değerler bulunabilir. Ancak değerler genelde hem toplumdan topluma değişir hem de zaman içinde değişir. Dürüstlük, itaatkarlık, kanaatkarlık, bir lokma bir hırkayla yetinmek gibi bazı geleneksel değerler günümüzde varlıklarını kısmen sürdürüyor. Fakat bunların yerini toplumsal değişmenin, küreselleşmenin getirdiği bazı yeni değerler almaya başladı. Herkes dürüstlüğün hala çok önemli olduğunu iddia etse de, kimse üç kağıtçılığı kendisine yakıştırmasa da, köşe dönmecilik resmen onaylanmayan ama gayri resmi olarak tedavülde bulunan yeni bir toplumsal değer haline geldi. Belki de içimizdeki üç kağıtçılık, geleneksel kültürümüzde masallardaki Keloğlan motifiyle buzluğa konmuştu. Son yıllarda Keloğlan buzdolabından çıktı, buzları çözüldü, sokaklarımızda önce Sülün Osman namıyla görüldü, sonra da iyice yaygınlaştı. İtaatkarlık ve kanaatkarlık da artık eskisi kadar güçlü değerler değil. İtaatkarlığın yerini akılcılık, sorgulamacılık, irdelemecilik, kanaatkarlığın yerini girişimcilik, rekabet almaya başladı. Değişimin tümüyle iyi veya kötü olduğunu söylemek mümkün değil. İyi ve kötü şeklindeki yargılarda aslında şu andaki değerler sistemimizin bir ürünü. Dünyamız ve ülkemiz son yıllarda yeni sayılabilecek değerlerle karşılaştı. Çevrecilik, insan hakları, hayvan hakları, verimlilik, toplam kalite, girişimcilik bunlardan birkaçı. Bunlar bilgi çağının ürünleri ve bilgi çağını üreten değerler. Değerler her çağda üretim biçimiyle, yaşama ve düşünme biçimiyle karşılıklı ilişki içinde olmuştur. Her çağ kendi değerlerini üretir ve aynı anda bu değerler de o çağa şekil verir. Teknolojideki gelişmeler baş döndürücü hızla yeni değerler ortaya çıkarıyor. Bilgisayar etiği, ahlakı bunlardan birisi. Sanal bebeklerin bakımı bir diğeri. Bu yeni değerlere uyum sağlamaya çalışırken ilginç çatışmalar ve gelişmeler yaşıyoruz. Örneğin Batı ülkelerinde sanal bebeğiyle ilgilenecek vakti olmayanlar sanal bebek bakıcısı tutuyorlarmış. Bu konuda duyduğum hoş bir anıyı paylaşmak istiyorum. Sanal bebeklerin yeni çıkmaya başladığı sırada bir ilköğretim okulumuzda ders sırasında öğrencilerin sanal bebekleri peş peşe ötmeye başlamış. Bu duruma kızan öğretmen bebekleri toplayıp "Akşam öğretmenler odasına gelin alın" demiş. Bunun üzerine öğrenciler hep birden ayağa fırlayıp "Aman hocam akşama kadar dayanamaz ölür" demişler. Değişim kaçınılmaz. Ancak değişimin sıçramalarla olması ve giderek hızlanması bireylerin uyum sağlamasını zorlaştırabilir. Onların stresini artırabilir. Son 500 yılda Homo sapiens çok gelişmedi. Fakat 500 yıl öncesinde 100 yılda ortaya çıkan teknolojik gelişmeden fazlası günümüzde belki 2 yıl içinde ortaya çıkıyor. Adeta insanın yaptıkları insanın önüne geçmeye başladı. Teknolojideki yaşam biçimindeki bu hızlı değişme değerler alanında da görülüyor ve bu durum muhtemelen insanı yoruyor. Bu yorgunlukla baş edebilmek için insanlar eski değerlere dönmek, onları sürdürmek istiyorlar. Almanya'ya çalışmaya gidip dönen vatandaşlarımızın köylerinde kalanlara oranla daha modernleştiklerini sanırsınız. Oysa araştırmalara göre evlerinde kalanlar televizyonun benzeri uyaranların etkisiyle yıl be yıl modernleşiyorlar. Ancak dönen Almancılar geleneksel değerlere daha fazla sarılmış gözüküyorlar. Almancıların geleneksel değerlere sarılmalarının sebeplerinden ikisi yabancı bir toplumda kimliklerini kaybetme korkusu ve hızlı modernleşmenin getirdiği stresten uzaklaşma isteği olabilir. Değerlerin hızlı değişimine ayak uydurmakta güçlük çeken çağdaş insanın ılımlı bir şekilde freni yoklaması işlevsel bir önlem sayılabilir. Son yıllarda anneannelerimizin takıları, babaannelerimizin dantelli perdeleri, pirinç karyolaları moda olmaya başladı. Bence bu moda geleneksel değerlerin hızla kaybolduğu, yeni değerlerin yaygınlaştığı bir dönemde insanımızın ılımlı bir şekilde frene basmasının sonucudur. Bir tür uyumlaşmadır. Çağdaş değerler ile geleneksel değerler arasında köprü kurmayı başaran önemli bir ismimiz Barış Manço'dur. Bugün 31 Ocak 2000 saat 06:10 Barış Manço'nun ölüm yıl dönümü. Kendisini sevgiyle ve rahmetle anıyorum. Barış Manço'nun çalışmaları empatik iletişim açısından İletişim Çatışmaları ve Empati adlı kitabımda incelenmiştir. Günümüzde çağdaş değerler ile geleneksel değerler arasında köprü kurmayı başaran bir başka önemli isim Gezgin Arif Aşçı. Arif Aşçı 3 arkadaşıyla, Aşçı'nın arkadaşları Necat Nazaroğlu, Murat Özbey, Paxton Winters idi. Bu 4 gezgin seyyah, Baktriya develerinden ve 2 Sivas Kangalı'ndan oluşan kervanla İpek yolunda yürüdüler. Birlikte Çin'in Xi'an kentinden bir deve kervanıyla yola çıkıp 1200 kilometrelik bir İpek yolu yolculuğu yaparak İstanbul'a ulaştı. Aşçı gezi anılarını topladığı İpek Yolunda Son Kervan adlı kitabını İpek Yolunda 2000 yıl yolculuk yapmış kervancılara ithaf etmiş. Bu ithafta onlara şöyle sesleniyor. Eski çağların cesur kervancıları. İpek yüklü kervanların geçtiği Orta Asya steplerine birkaç ay sonra ulaşacağız. Gobi ve giden bir daha geri gelmez anlamına gelen Taklamakan Çölü'nün kum fırtınaları içinde kaybolmuş gizemli şehir harabeleri içinden geçeceğiz. Develerimizin çan seslerini duyup etrafımıza toplanacağınızı, kamp ateşimize bakarak bizim kim olduğumuzu tahmin etmeye çalışacağınızı, kullandığımız garip araç gereçlere bize görünmeden dokunacağınızı biliyorum. Bizi 2000 yıldır mağara duvarlarına resimleri yapılan, heykelleri yontulan, uğruna dansların yapıldığı, tütsülerin, ateşlerin yakıldığı, kurbanların kesildiği günahkar kervancıları, çölün ölümcül fırtınaları içinde yok eden demonlardan, cinlerden, kötü ruhlardan koruyun. Sessizce geçip gideceğiz. Bu yolculuğu geçmişin hatıralarıyla dolu bu topraklarda hepinizin ölümsüz, özgür ve serüvenci ruhlarınıza adıyorum. Arif Aşçı, Kervancıbaşı. Yapılan iş ve yazılan ithaf bence modern bir gezginin geleneksel değerleri çağdaş dünyaya, çağdaş dünyayı ise geçmişe başarıyla taşıdığına örnektir. Tarihle uyumlaşmaya örnektir. Bu cesur ve bilge insanları kutluyorum. Öğrenilmiş veya keşfedilmiş, üretilmiş değerler. Tüm bilgileri iki yolla elde edebiliriz. Bir, ezberleyerek, iki, kendimiz keşfederek, üreterek. Okullarımızda eğitimin ezberlemekten çok keşfetmeye dayanmasında büyük yarar var. Ezbere eğitimden nasıl uzaklaşacağımız konusunda Tınaz Titiz'in önemli çalışmaları ve kitapları var. Ezberlemek de insanı geliştirebilir. Ancak bu gelişmenin yatay bir gelişme olduğunu keşfederek gelişmenin ise dikey bir gelişme olduğunu düşünebiliriz. Her alanda keşfedilmiş bilgi ezberlenmiş bilgiden üstündür. Değerler konusunda da öyle. Toplumsal değerleri yalnızca ezberlemiş bir kişi bu değerleri içselleştiremez. Bu yüzden de bu değerlere sahip gibi gözükür. Ancak bunları kolayca çiğneyebilir. Örneğin bir kişiye çevresi "Dürüst ol, dürüst olmak gerekir." mesajını verdi diyelim. Bu kişi kendisini gözleyenler varken dürüst davranıp, görülmediğini düşündüğünde dürüst olmayan davranışlar sergileyebilir. Öte yandan eğer ki bir insan dürüst olmanın yararını kendisi keşfetmişse, kişisel yaşantıları ve kendi aklı ona dürüst olması gerektiğini söylüyorsa, başkaları görsün ya da görmesin, dürüst davranacaktır. Kendisine dürüst olması söylenmiş kişi, başkasının iradesiyle dürüst davranır. Dürüst olmayı kendisi keşfetmiş kişi ise, kendi iradesiyle dürüst davranır. Toplumsal değerleri kendileri keşfeden bireyler, bu değerlere içtenlikle sahip çıkarlar. Ben çocuklara kendi iyilikleri için bile olsa yalan söylemem. Toplumda yalan söylemek kötü sayıldığı için değil. Bu değeri belirli bir kişisel yaşantımla keşfettiğim için yalan söylemem. Bu yaşantımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Küçüktüm. Bir akşam annem okul dönüşü lisede öğretmendi. Ev kıyafetini giyip sofrayı hazırladı. Yemeğe oturduk. Ben sofradakileri yemedim. Annem bana sahanda yumurta yapayım. Yersen seni çocuk bahçesine götürürüm dedi. Son derece net hatırlıyorum. Ben bu söze inanmadım. Çocuk yaşıma rağmen büyüklerin çocuklara arada küçük yalanlar söylediklerini biliyordum. Annemin sözünü tutmayacağını düşündüm. Ama bir kere daha test etmek için yumurtayı yap dedim. Yaptı, yedim. Sofra toplandı. Ben oynamaya başladım. Çocuk bahçesini unutmuştum. Gidilmeyeceğinden zaten emindim. Baktım annem giyinmiş. Nereye gidiyorsun dedim. Çocuk bahçesine gidiyoruz ya dedi. Çok şaşırdım. Böyle bir şey asla beklemiyordum. Kalkıp giyindim, gittik. İşte ben o günden beri çocuklara yalan söylemem. Çocuklara yalan söylememek benim için kişisel bir değer. Sanırım başka kişisel değerlerim de var. Bunlardan bazıları yalnızca bana ait olabilir. Örneğin araba kullanırken kucağında çocukla karşıya geçmek için bekleyen bir baba gördüğümde arabayı durdurup ona yol veririm. Kapılardan geçerken hanımlara da yol veririm. Ama hanımlara yol vermek bana öğretilmiş bir değerdir. Çocuklu babalara yol vermek ise benim keşfettiğim bir değerdir. Yukarıdaki düşünceden ötürü çocuklarıma belirli değerleri öğüt şeklinde söyleyip ezberletmeye çalışmadım. Örneğin onlara hiçbir zaman babaya yalan söylenmez demedim. Onlara yalnızca çocuklarını kandırmayan, beyaz veya siyah yalan söylemeyen bir baba modeli sundum. Onların çocuklara dürüstlük değerini kendi başlarına keşfetmelerini bekliyorum. Günlük dilden farklı olarak psikolojide değerler ve ahlaki moral, ahlak gelişimi, moral gelişim ile ilgili olarak Piaget'in, Kohlberg'in görüşlerine başvurulabilir. Yargılar farklı anlamlar taşır. İkisi arasındaki bir ortaklık her ikisinde de ezberin, öğüt vermenin işe yaramamasıdır. Ahlak ilkeleri de ezberlenerek kazanılmaz. Kişinin zihinsel gelişiminin bir uzantısı olarak çevreden gelen yeni uyarıcıların kişide bilişsel çelişki yaratması sonucunda yine ancak kişi tarafından yeni uyarıcıların özümlenmesi ve yeni bilişsel yapıların kurulması yoluyla ahlaki gelişme ortaya çıkar. Bu durumda ezberlenmiş değerlerin ahlak gelişimine katkısı olmaz. Ancak birey tarafından keşfedilmiş değerler, bireyin kişisel ahlak gelişimine katkıda bulunabilir. Temel evren değerleri. Kitabın son bölümünde yarına kalmak isteyen insanın, dünyayı, evreni de yarına taşıması gerektiğini ifade edeceğim. İnsanın yarına kalabilmek ve evreni de yarına taşıyabilmek için, bazı geleneksel değerlere ihtiyacı vardır. Ancak bunlara ek olarak yeni bir değerler grubuna da ihtiyacımız vardır. Bu değerler grubuna temel evren değerleri adını vermek istiyorum. İnsanın evrenle uzlaşmak, kucaklaşmak, uyumlaşmak ve sonuçta evrenle birlikte yarına kalabilmek için temel evren değerlerine sahip olmalıdır. Temel evren değerleri, evrendeki dünyadaki her şeyin onurlu, değerli olduğu görüşüne dayanır. Temel evren değerlerini üç grupta toplamak istiyorum. Bunlar kişi onuru, canlı onuru ve nesne onurudur. 1. İnsan onuru. Tüm insanların özellikleri her ne olursa olsun, tüm insanların onurları eşittir. Bir kralın, bir cumhurbaşkanının onuru bir çobanın onuruna eşittir. İnsanların bazıları diğerlerinden daha bilgili, daha etkili olabilirler. Ancak hepsinin onuru eşittir. Bir yetişkinin onuru bir çocuğun onuruna eşittir. Çünkü insanların dış görünüşleri ve statüleri farklı da olsa, fizyolojik ve psikolojik özellikleri ve benlik bilinçleri birbirine benzer. Kralların veya zencilerin sinir sistemleri farklı hücrelerden yapılmamıştır. Selam adlı şiir kitabımdaki bir şiirimde, İnsanların yüzlerinin ve gözlerinin rengi başka başka da olsa, gözyaşlarının rengi hep aynıdır, demiştim. Gözyaşlarının rengi aynı olan insanların onurları da aynıdır. Eski çağlarda insanların onurlarının eşit olduğu fikri yoktu. Sanırım Rönesans öncesi dönemde bir ressamı hocası, kralın ayak parmağını çobanın ayak parmağına eşit çizdi diye eleştirmiş. O günkü anlayışa göre bir kralın ayak parmağı çobanınkinden daha haşmetli olmalıydı. Fen bilimlerindeki gelişmeler pek çok konuda olduğu gibi bu konudaki görüşlerimizi de değiştirdi. Şöyle ki, bir zamanlar insanlar güneşin çok büyük, yıldızların ise çok küçük olduğunu düşünüyorlardı. Aynı anda kralların çok büyük, çobanların çok küçük olduğunu da düşünüyorlardı. Sonra bir gün anladık ki meğerse güneş öteki yıldızlardan daha büyük değilmiş. Bize yakın olduğu için onun daha büyük olduğunu sanmışız. Ve peşi sıra anladık ki meğer krallar da çobanlardan büyük değilmiş. Meğer uzayda her şey relative, göreceli imiş. Bir şeyin büyüklüğü ona baktığımız noktaya göre değişiyormuş. Öyleyse benimsememiz gereken bir değer insanların onurlarının eşit olduğudur. Bir hikaye. Eski İstanbul'da aydınların, sanatçıların zaman zaman toplanıp sohbet ettikleri, münazara, fikir yarışması yaptıkları kahveler varmış. Bir gün münazara konusu olarak şunu seçmişler. Louvre Müzesi yanıyor. Leonardo'nun bir tablosu ve bir de küçük çocuk var. İkisini birden kucaklamanız mümkün değil. Hangisini kapıp kaçmayı tercih edersiniz? Bir grup aydın, biz olsak tabloyu alırdık. Çünkü onda tüm insanlığın ve gelecek nesillerin hakkı vardır, demiş. Diğer grup ise, biz olsaydık çocuğu alırdık. Çünkü o çocuğun ileride Leonardo'dan daha büyük bir sanatçı olmayacağı ne malum, bir aşı bulup insanlığı kurtarmayacağı ne malum, diye savunmuş. Bir sanatçı ise, yanlış hatırlamıyorsam, abasıyanık, tartışmaya katılmamış. Bir ara birisi ona dönüp, sen olsan hangisini alırdın, diye sorduğunda, bu sanatçı şöyle cevap vermiş, ben olsaydım çocuğu kapar kaçardım fakat yalnızca insan olduğu için. Bu hikayeden çıkardığım hisse şu, insana insanca davranmak için mazeret bulmaya gerek yoktur. Bir çocuğu kurtarmak için haklı bir gerekçe şart değildir ve insana kötü davranmak için de mazeret bulmaya gerek yoktur. İnsanların onurlarının eşit olduğunu ve her bir insanın değerli olduğunu kabul ettiğimiz zaman, bir insan ile sahip olduğu özellikler arasında ayrım yapmak zorunda kalırız. Örneğin şöyle düşünmem gerekir. Ben hırsızlara karşı değilim, hırsızlığa karşıyım veya ben cahile değil, cehalete karşıyım. Çünkü belirli bir davranışına karşı olduğum kişinin bazı davranışları olumlu olabilir. Üstelik kişinin onaylamadığımız davranışlarının eğitimle değiştirilmesi şansı her zaman vardır. 2. Canlı onuru. Tüm canlıların canlılık onurları eşittir. Çünkü hepsi aynı fizyolojik, biyolojik ve psikolojik özelliklere sahiptir. İnsanın diğerlerinden üstünlüğü benlik bilincine sahip olmasıdır. Bu ayrıcalık insanın canlı onuruna artı bir de insan onuruna sahip olmasına yol açmaktadır. Tüm canlıların onurlarının eşit olduğunu düşündüğümüzde onların canlı olmak açısından eşit değere sahip olduğunu kabul ediyoruz demektir. Bu düşüncenin doğurgularından bir tanesi bir insana eziyet etmek ile bir hayvana eziyet etmek arasında fark bulunmadığıdır. 3. Nesne onuru. Tüm varlıkların, nesnelerin, bitkilerin, hayvanların, insanların ortak yanları aynı molekül ve atom yapısına sahip olmaları, benzeri fiziksel ve kimyasal özellikler taşımalarıdır. Fiziksel ve kimyasal anlamda canlı ile cansızın niteliği, değeri aynıdır. Canlının cansıza artısı, organik yanının yanı sıra bir de inorganik yanının bulunmasıdır. Bir kral, bir çoban, bir at ve bir ağaç, maddi bir paydada birleşirler ve bir gün hepsi aynı toprağa dönerler. Gelecek şiir kitabındaki bir şiir şöyle olacak. Beyler ve ağalar sandılar ki yalnızca kendi ölüleri kutsal, oysa çingene mezarlığında piramitler var. Firavunun ve çingenenin onurları eşittir, her ikisinin kemikleri de mezar taşlarına eşittir. Eğer böyleyse bu dünyanın taşının, toprağının, havasının, suyunun, ormanlarının onuru da insanın onuruna eşittir. Doğa kirletildikçe, istismar edildikçe dünyanın onuru kırılıyor. Benim onurum da kırılıyor. İnsanlar birbirleriyle, tüm canlılarla ve tüm nesnelerle aynı biyolojik, fiziksel ve kimyasal paydada buluştuklarını, bu yüzden de varlık onurlarının eşit olduğunu düşünselerdi, dünya daha fazla var olurdu. Kızılderili, dağdaki ayıyı kendisine kardeş kabul ederdi. Galiba söylemek istediği buydu. İnsan canlı ve nesne onurlarının toplamı varlık onuru olsa gerek. Bu kavramlar zihnimde şimdilerde oluştu. Ancak üniversite öğrencisiyken, Selam adlı şiiri yazarken, sanırım adını koymadan bu kavramlara yakın bir şeyler düşünmüşüm. Selam şiiri şöyle. Yola çıkınca her sabah bulutlara selam ver. Taşlara, kuşlara, atlara, otlara, insanlara selam ver. Ne görürsen selam ver. Sonra çıkarıp cebinden aynanı, bir selam da kendine ver. Hatırın kalmasın el gün yanında. Bu dünyada sen de varsın. Birleştir dostluğunu varlığa. Bir kısmı seni de sarsın. Sanırım bu şiirde vurgulanan şey, kişinin kendisi de dahil olmak üzere topyekun bir varlık onuru bulunduğudur. Bu şiiri pek çok kişi seviyor. Fakat kimse benim kadar sevemez. Çünkü bu şiir Doğan Cüceloğlu'yla tanışmamı sağlamıştır.